Gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Evet, Başkent'e hoş geldiniz. Hayatın sesleri başladı sevgili dinleyenlerimiz. Bizler işte yine buradayız. Saat 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Bugünkü programı yine siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek birlikte olacağımız bu süre içerisinde sizleri de bekliyoruz her zaman olduğu gibi programımıza. Bizlere ulaşabilirsiniz. Bileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimizi biliyorsunuz zaten. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da bizlere ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Oradan da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Yallığım var görmeğe gelin, balam görmeğe gelin. Benim ipek yallığım var görmeğe gelin, balam görmeğe gelin. Aşıklara ben satarım almağa gelin, balam almağa gelin. Aşıklara ben satarım almağa gelin, balam almağa gelin. Görmeğe gelin, balam görmeğe gelin. Benim elvan güllerim var görmeğe gelin, balam görmeğe gelin. Gelinlere ben satarım almağa gelin, balam almağa gelin. Gelinlere ben satarım almağa gelin, balam almağa gelin. Kaddahım var görmeğe gelin, balam görmeğe gelin. Benim güllü kaddahım var görmeğe gelin, balam görmeğe gelin. Gözellere ben satarım almağa gelin, balam almağa gelin. Gözellere satarım almağa gelin, balam almağa gelin.
Dünya gözü Ankara, yürekler doldu yara, Allah'tan tek dilendim dönerin tılafara.
Gülmenem çiçek sensey, gülmenem bu tarafların derdine yıllar oldu. Gülmenem bu olay öyle gitse ölme kadar gülmenem.
O Nil'di, o Fırat'tı, o Nil'di, vatandan ayrıları her bir günüm o Nil'di.
Bir yıla kim taş atmış, bir yıla kim arkadaşlar tarafı aradılar. Beklesek o Nil'e kim?
Evet, sevgili dinleyenlerimiz, duyduğunuz öğrencilerimiz mülteci öğrenciler. Mülteci Türkmen gençlerinin Türk toplumuyla uyum sürecine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği bir proje var. Bu proje içerisinde yer alan buradaki öğrenci arkadaşlarımızın atışmasıyla başladık bu bölüme. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz sizlere.
Hoş bulduk.
Evet, bu projenin yaratıcısı ve koordinatörü Sayın Ufuk Baykal Ülger stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz
Hoş
diyorum.
Hoş bulduk.
Ve yine projenin koordinatörlerinden sevgili Reha Ulak da bizlerle birlikte. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Ve bir gönüllü sorumlumuz var sevgili Beyza Doğan. Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ve az önce atışan arkadaşlarımızdan, öğrencilerimizden, mülteci öğrencilerimizden sevgili Hanin Yahya ve sevgili Wissem Slow'un atışmasını dinledik. Şimdi yine sohbet edeceğiz onlarla. Ve sevgili Rahime Mustafa, yine sevgili Abdullah Kassap da bizlerle birlikte stüdyoda. Evet, öğrencilerimizle sohbete geçmeden önce hemen koordinatörümüze sormak istiyorum ben. Şimdi Orta Doğu'daki zulümden kaçan ve Türkiye'ye gelen Türkmen ailelerin çocuklarıyla ilgili gerçekten muhteşem bir proje. Proje nasıl başladı? Bize birazcık bu projeden söz eder misiniz? Projenin ana fikri neydi? Nasıl ortaya çıktı? Amacınız neydi?
Tabii, çok teşekkür ederiz öncelikle bizi davet ettiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz.
Projenin koordinatörü değilim. Ufak bir düzeltmeyle başlamak istiyorum. Ben Dolunay Dergi Topluluğu Derneği kurucu başkanıyım ve derneğimizin bir projesi bu proje. Koordinatörlerimizi gençlerden seçtik özellikle. Gençler gençleri daha iyi anlar, daha
evet,
iyi koordine ederler düşüncesiyle. Projeyi teklif eden kişi şu anda eğitim içinde, okulda Nazlı İlay Ülger, kızım olur aynı zamanda.
Evet.
O derneğimizde de birlikte olduğumuz iletişimci bir hanımefendi, genç hanımefendi ve Reha Bey. Reha Bey de koordinatör. Ben de onların başkanı sıfatıyla takip ediyorum onları, tabii ki bırakmıyoruz. Şimdi bu projenin amacı savaş dolayısıyla Irak'tan ve Suriye'den ülkemize gelen savaş mağduru Türkmen gençlerin eğitim ve gelişim süreçlerine katkıda bulunmak, onların akıl, beden, ruh sağlığı bütününde yaşayan bireyler olmalarına basamak oluşturmak, güzel ve anlamlı bir yaz tatili geçirtmek onlara, aynı zamanda öğrenecek, araştıracak konular göstererek onların öğrenme kapasitelerini artırmalarına, hayatlarının daha iyi olmasına katkıda bulunmak diye özetlenebilir.
Evet, ne zaman
başladı? 24 Temmuz'da başladı.
Ne zamana kadar devam edecek?
İlk açılış tanıtım toplantımızı yaptık. 4 Eylül'e kadar sürecek program. Barolar Birliği'nin ev sahipliğinde projemizi, okulumuzu sürdürüyoruz. Çok güzel destekler veriyor orası da bize.
Sadece Türkiye Barolar Birliği'nin desteği mi, yoksa daha farklı destekçileriniz de var mı?
Türkmen gençlerle bizden daha önce buluşan, Türkmenlerle bütünüyle buluşup onların farklı konularına da eğilen bir başka derneğimiz de var. Gençlerimizle doğrusu buluşmamıza onlar vesile oldu. Uluslararası Yaşam ve Barış Derneği.
Evet.
Onların şu anda başka projeleri var. Onun için projeye aktif olarak katılamıyorlar.
Evet.
Biz yürütüyoruz projeyi.
Evet. Kolaylıklar diliyoruz.
Teşekkür
Gerçekten
ediyoruz.
Çok güzel bir proje. Peki sevgili Reha Ulak neler söyleyecek projenin koordinatörü olarak? Çünkü gönüllü sorumlu olarak başladınız, sonra
evet,
koordinatör oldunuz. Nasıl gelişti,
evet,
bu süreç?
Ufuk Beyze'nin teklifiyle bu projeye dahil oldum. Gerçekten de girdiğim için inanılmaz bir mutluluk hissediyorum burada kardeşlerimle birlikte olduğum için, onlarla beraber olduğum için. Ancak hani ben mühendisim ve hani olaya biraz daha teknik açıdan bakmak istiyorum. Ben bu kardeşlerime dersler de verdim, matematik dersleri verdim. Ve ciddi, yani mesela biz burada öğretiyoruz işte, tanıştığınız bir insanla nasıl tanışmalısınız, nasıl kibar insan olabilirsiniz. Ama zaten bu kardeşlerimizin, bizim zaten gerçek Türk çocuğu bunlar. Yani küçüğe sevgiye, büyüğe saygıyı, erdemli insan olmayı, toplumda güzel bir şekilde yer almayı bilen çocuklar. Biz burada bu çocukları, bu yönünü zaten ortaya çıkarız. Çünkü bu çocukların kumaşında bunlar var. Ama benim asıl üzüldüğüm ve gözlemlediğim nokta şu oldu. Bu çocuklar eğitim olarak yeterli seviyede değiller. Ben matematik dersi verirken Bu çocuklarda belli yaşa gelmiş, 15-16 yaşa gelmiş çocukların daha bölme çarpma işlemlerinde zorlandıklarını gördüm. Ve şu anda yani açıklarının bu olduğunu düşünüyorum açıkçası ve bu ülkede atama bekleyen bir sürü öğretmen var. Bu çocuklar burada eğitim bekliyorlar. Yani bence kesinlikle bu öğretmenlerle hem bu öğretmenlere istihdam sağlama açısından hem de bu çocukların çok daha iyi yerlere gelmesi açısından devletimizin de bu gücü olduğunu düşünüyorum. Bu öğretmenlerle bu çocukları kesinlikle bir araya getirmeleri gerekiyor. Çünkü siz istediğiniz kadar iyi bir insan olmak tabii ki her zaman önemlidir. Ama evet, dediğim gibi bu çocukların zaten kumaşına var. Ama bu çocuklar yarın bir gün bir Fazıl Say oldukları zaman, bir Aziz Sancarı oldukları zaman, uluslararası bir konferansta Türklüğünü ön plana çıkardığı zaman bundan daha büyük bir itibar olamaz ve gerçekten matematik yapamayanlar var dedim. Bir resim çizdiler bana, gözlerime inanamadım. Hepsinin çok farklı yetenekleri var. Hepsinin yetenekli olduğu yönlerde kesinlikle eğitim almaları gerekiyor. Ve dediğim gibi yarın bir gün bir konferansta bizden bahsettikleri zaman, ülkelerini ön plana çıkardıkları zaman çok daha itibar evet, kazandıracaklar bizlere. O yeteneklerinin bizlere yani.
Ortaya çıkarılması evet, yani yönünde.
Ben dediğim gibi çünkü
devletin desteğine ihtiyaç
üniversite,
var diyorsunuz.
Üniversite okumadan olmuyor. Yani üniversite eğitimi çok farklı bir şey ve bu çocukların hepsinde bir potansiyel varken bu çocukları kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Ben açıkçası bunu düşünüyorum.
Evet. Bir şey ekleyeceksiniz herhalde değil mi?
Reha gelirken demişti ki ben heyecanlanırım, konuşamam, şahane götürüyor. Gayet güzel. Sorunları da tespit etti. Gayet güzel gidiyor. Beyza'ya geçmeden önce belki şey diye arada bir girme ihtiyacı duydum.
Evet.
Bunların kesinlikle Türk çocukları vurgusu yaptığı için oradan hareketle konuşmak istedim. Onlar gerçekten bizim Anadolu'daki belki 3-5-10 sene önceki halimizde çok güzel eğitimli, algıları yüksek, şahane bir grup. Onun evet, için yani ben de şahsen bu kadarını beklemiyordum. Ne verirsek fazlasıyla alıyorlar. Onun için çok mutluyuz. Ve biz onlara sürekli diyoruz ki hem Türkiye için hem Tel Afer için, Irak Türklüğü için, oradaki vatanınızı korumak için sizleri eğitiyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayın.
Onlar da oradaki onun farkındalar
vatan,
herhalde.
Evet, oradaki vatan vurgusu önemli.
Evet sevgili Beyza Doğan neler söyleyecek acaba? Bir gönüllü sorumlu olarak projenin başından beri yer alıyorsunuz herhalde değil mi?
Evet, ben de Ufuk Hanım'la tanışmamla birlikte projeye girdim. İlk başta projeyle ilgili kaygılarım vardı.
Ne gibi kaygılar vardı?
Çocuklarla anlaşabilecek miyim? Acaba bizi sevecekler mi? Kendi ülkelerindeki arkadaşlıklarıyla buradaki arkadaşlıkları arasında farklar var mı diye. Onlarla tanıştıktan sonra bizimle aşırı derecede benzer özellikleri olduğunu gördüm. Çok yetenekliler. Zihinleri çok hızlı çalışıyor. Çok hızlı düşünebiliyorlar. Ama Reha Bey'in söylediği gibi burada eğitim konusunda bazı sınırlılıklar yaşadıkları için ilerlemek konusunda zorlanıyorlar. Ama projeyle birlikte çok şey kazandıklarını düşünüyorum. En başta çok çekingen olan çocuklarımız şu an inanılmaz şekilde aktif ve çalışıyorlar. Bizimle iletişimleri mükemmel.
Ki bir ay bile olmadı 24 Temmuz'da başladığına göre değil
evet,
mi?
Evet, çok dördüncü kısa bir süre oldu. Evet. Ama birbirimize çok alıştık, birbirimizi çok sevdik.
Nasıl ayrılacaksınız peki?
Evet, nasıl ayrılacağız? Bunu düşünüyoruz.
Ayrılmayacaklar, belki daha seyrek görüşecekler.
Evet,
evet, evet. Bundan sonra hep birlikte olmak istiyoruz Ufuk Hanım'ın önderliğiyle birlikte.
Evet. Şimdi o zaman hemen öğrencilerimize de geçelim. Sevgili Hanin Yahya ile sevgili Wissem Slov'un bir atışmasıyla başlamıştık zaten. Yüzlerinin, gözlerinin içi gülüyor. Yüzleri gülüyor gerçekten. Onlar da çok memnunlar herhalde değil mi projeden? Ne zaman geldiniz Türkiye'ye?
Biz geleli 3 yıl olacak. Yani biz sizleri çok seviyoruz.
Evet, bizler de sizleri çok seviyoruz işte sizin için. O yüzden böyle bu tür evet, projeler. Peki projeyi nasıl duydun, nasıl katıldın?
İşte Ufuk Hoca babamgilin yanına gelmiş. Onlara çocuklarınızı toplayın, derine geçeceğiz, onlar öğreteceğiz, şey yapacağız. Biz de katılmak istedik. O yüzden onları çok sevdik.
Evet.
Onlardan hiç ayrılmak istemiyoruz bir daha.
Evet, herkesin gözlerinin içi gülüyor. Başta Sayın Ufuk Baykal olmak üzere sevgili Reha'nın, sevgili Beyza'nın da. Evet, hemen seni de tanıyalım.
İsmim Rehime.
grubumuzun en küçüğü ay olarak, yaş olarak.
Öyle mi?
Evet.
Ben kaç yaşındasın bu arada?
13 yaşındayım.
13 yaşındasın, evet.
Ben buraya geldiğimde çok mutluydum. Yani mutluydum çünkü savaştan kaçtığım gibi buraya geldiğim biraz rahatladık.
Ne kadar zaman oldu Türkiye'ye geleli? 3 yıl oldu. Sen de Hanin'le aynı zamanda geldin. Evet.
Sonradan okuma yazma bilmiyordum, ne de konuşma bilmiyordum Türkçe'de. Annem bana dedi, Türkmen evinde çocuklar var, okuyorlar, Türkçe öğreniyorlar. Dedi sen de git, ben de gittim. Orada bir hafta içinde öğrenebildim Türkçe'yi, okuma yazmayı. Ve sonradan kitap okumaya başladım. Sonradan yavaş yavaş her şeyi okuyabildim, yazabildim. Nerede gördüysem bir yazı onu okuyorum. Yani,
bu da seni çok mutlu ediyor, evet, tabii ki.
Evet. Doktor olacak yani.
Oo, yapacak bunları. Ne güzel, evet. Harikasın. Umarız hayallerin gerçekleşir.
İnşallah. İnşallah. Sonradan hala Türkmen evine gidiyorum ama seneye okula gideceğim. Buraya yani ilk duyduğumda dediler öyle bir okul var, yani kursa gideceksiniz Türkçe falan. Biz de çok mutlu olduk. Dedi ki yeni hocalarımız olacak. Yani orada mutlu olacağız biz ve kendileri tabii ki de hocalarımız. Ve buraya geldik, okuyoruz burada. Çok mutluyuz, çok güzel dersler alıyoruz.
Evet, vallahi o derslere de geleceğiz şimdi. Evet, hemen Abdullah'a da dönelim. Bir de Abdullah Kasap'ın sesini duyalım. Biraz yüksek sesle konuşursan sevgili Abdullah, dinleyicilerimiz de duyarlar seni.
Öncelikle herkese merhabalar. Ben Abdullah Kasap. 17 yaşıma gireceğim. Ve burada olmaktan çok ama çok mutluluk duyuyorum. Yani kendi ana ülkeme gelmeyim beni çok mutlu etti.
Evet.
En çok istediğim şeylerden biri de oydu zaten.
Hı hı.
Çok şükür nasip oldu. Biz biraz daha kolay yoldan geldik. Yani diğer arkadaşlarımızdan
nasıl oldu
daha
senin şans. Gelişin? Evet.
Yani biz uçakla geldik, yani evet. Taşıtla geldik.
Evet. Evet. Evet.
Diğer arkadaşlarımız biraz zor zamanlar geçirdiler buraya gelirken.
Evet. Sevgili Hane'nin gelişi biraz daha zor şartlar altında olmuştu, evet. Değil mi? Birazcık söz eder misin lütfen?
İşte şey, savaş olunca biz kardeşlerim küçük ve hepimiz uçağa gelince korkuyorduk, ağlamaya başlıyorduk. O yüzden babam dedi ben sizi götüreceğim ne olursa olsun. Yolda ölürüz kalırız ne olursa olsun. Çıktık Suriye'ye geldik. Yolda yani bombalar atılıyor. Ateşler
ediliyor. Evet.
Ateşler ediliyor. Ve Türkiye sınırına geldik. Bir taraftan Suriye askerleri ve bir taraftan Türkiye askerleri ateş ediyorlar.
Tabii sizin kim olduğunuzu bilmedikleri tabii. için. Evet, evet, evet.
Bizim kim olduklarımızı bilmedikleri için. Evet. Ama biz onlara Türkmenler dediğimiz için onlar bizi kolay yoldan Türkiye'ye geçirebildi.
Korumaya almışlar, evet, hemen.
Evet, evet. Sen neler söyleyeceksin sevgili Bisem? Atışırken güzel şeyler söyledin.
söyler.
Hocam benim gelmeyim buraya. Önce biz Kerkük'e çıktık.
Evet.
Orada bir yıl kaldık. Sonra da burada üç tane abim vardı. Ondan sonra buraya çok
sonra geldim. Kavuştun abilerine. Evet, evet. Peki neler söyleyeceksin kurslarla ilgili?
Ben çok mutluyum. Ben çok seviyorum onları.
Hadi hocalar. Bir dörtlük daha söyler misin bize?
Buradakilerin hep sen düşününceye kadar buradakiler telaferliler.
Hepsi, evet.
Kerkük'ten geçip geldik dedi. Şimdi Kerkük'ten de var. Bir iki tane Musul'dan öğrencimiz, hı-hı, var.
Kaç öğrenci toplamda?
40.
40
öğrenci. Bazen 42, 43 oluyor. Bazen 37, 38'e inebiliyor. 40 evet. tane ortalama 40 öğrencimiz her gün var.
Evet. Sevgili Reha, dersler nasıl? Örneğin hangi dersler var? Dersler
mesela
neye göre belirlendi bu dersler?
Ya şimdi öncelikle yaz okulu olduğu için burası. Hani oturup hadi çocuklar biyoloji, fizik, MG, kuvvet, şu öyle bir şeylere çok girmek. Sadece ben biraz matematik dersi veriyorum. Çünkü en azından bir temel oluşturmak istiyorum onlarda. Çünkü okula gittikleri zaman yani bizim aynı yaştaki kendi Türkiye'de eğitim alan çocuklar çok çok daha öndeler. Hatta o yüzden diyorum onlara özel kurumlar, projeler yapılması lazım. Öğretmenlerin istihdam edilmesi diye. O yüzden biz hani biraz da böyle onları sıkmayacak, hem eğlenecekleri hem Türk toplumuna adapte olacakları dersler veriyoruz. Mesela etkili iletişim, doğru nefes teknikleri, telaffuz, resim, astronomi, yine eğlence olsun diye satranç, zeka oyunları, zekalarını geliştirmeleri için Mangala Türk oyunu, oyun hamur ve kilden obje üretme. Tabii ki herkes de matematik kafası, fizik, edebiyat kafası olmak zorunda değil. Elleri çok hünerli çocuklar var. Resim olsun, bu hamur olsun. Temel ilk yardım, herhangi karşılaştıkları kazalara karşı diş kontrollerini yaptıracağız. Ve yani diş fırçalamayı ben bile bilmiyormuşum açıkçası. Onları da öğrendik geçen. Hocamız geldi Berna Hanım.
Evet.
Aynen. Nasıl dişlerine nasıl bakacakları. Bilgisayar zaten günümüzün gerçeği. Bilgisayar dersleri veriyoruz. Word, Excel gibi programlarla.
Çok keyifli dersler yani.
Kesinlikle yok mi? Dediğim gibi hani ortalık sıcak. Bu çocuklar 13-17 yaş arası çocuklar. Zor duruyorlar zaten. Hani onlara sıkıcı dersler
sadece
veremeyiz.
Sadece eğitim değil herhalde değil mi Sayın Ülger? Aynı zamanda turistik yerleri, mekanları da gezip tabii, bilgi ediniyorlar.
Tabii. O da eğitimin bir parçası. Bir gezi programı hazırladık bu çerçevede. İlk önce Anıtkabir'e götürdük gençlerimizi. Bir kere hepsi en az bizim kadar Atatürkçü, cumhuriyetçi gençler. İnanılmaz bir şekilde Türkiye ve Atatürk sevgisiyle zaten ya, buraya gelmişler. Anıtkabir'de yaşadıklarımızı sonra anlattırdık çocuklarımıza. Şahane şeylerdi. O anıları daha sonra paylaşacağız, kitaplaştıracağız da. Tarihi mekanları gezdirmeyi hedefledik. Kaleyi veya işte Hacı Bayram Camii gibi tarihi mekanlar, müzeleri, etnografya müzesi ve diğer birkaç müzeyi, özel ve resmi müzeleri, onlardan bazılarını henüz gezdirmedik. Tarihimizle birlikte bu bilgileri, işte gittiğimiz diyelim ki müzelerde nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bunu tarih öğretmeni, bir koordinatör yardımcısı diyebileceğimiz bir genç arkadaşımız, abileri onlara anlattı. Gittiğinizde nelere dikkat edeceksiniz? Veya işte etkili iletişimden bahsetti. Ben de yayıncıyım.
Evet.
Onun için de çevremizde çok güzel yayıncı arkadaşlarımız var. Speaker arkadaşlarımız, prodüktör arkadaşlarımızla
hepsi
buluştuk.
Hepsi gönüllü olarak.
Onların her biri farklı ve renkli eğitimler anlattı.
Evet, prodüktör arkadaşlarımızdan sevgili Feray Uzun.
Evet, kendisi de bir dersimize girdi.
Sevgili Dilek Beyhan Güler de sevgili çocuklarımızla birlikte oldular.
Yani ne burada güzel, çok güzel bir şekilde ifade ettiler ya kendilerini.
Evet.
Bu eğitmenlerimizin de katkısı var bu işin içinde. Evet. Ama onlar da çok güzel alıyorlar verileni. Hanin çok iyi konuşamadı aslında, heyecanlandı benim gibi. O bir şair kızı aynı zamanda. Sadık Yahya diye bir şairleri var. Babasından şiir de okuyabilir şimdi size.
Evet.
Çocuklarımız gerçekten Türk aile yapısı içinde eğitilmişler. Onun için kendilerini ifade de edebiliyorlar.
Evet, çok güzel.
Ben de şimdi, daha çok onların konuşmasını istiyorum
son
aslında.
Son olarak da yani kendi adıma aynı zamanda havuza da gittik biz hep beraber. Aynen.
Ne güzel.
Hepsi 40 yıllık yüzücü gibi maşallah, nasıl çok iyi yüzdüler yani. Onun dışında futbol maçı
İlk
da
kez
yaptık.
Girdiler.
Yani sportsal aktivitelere de gayet önemli. Çünkü dediğim gibi yaşları 13-17 arası.
Evet, sosyal aktivitelerde müthiş, öyle, muhteşem. Evet sevgili Vissam, hadi bir dörtlük söyleyecektin bize, unuttun mu?
Tamam hocam.
Bekliyoruz. O biraz şöyle yüksek sesle söyle. Tüm dinleyicilerimize ulaşsın.
Candan hayatım ayrıldı. Candan hayatım nereye gitsem dönerim. Tarafardı cennetim.
Evet. Bir telafer özlemi var herhalde hala değil mi içinde?
Evet hocam.
Öyle mi? Evet. Sevgili Beyza, Doğan neler söyleyecek acaba? Şimdi gezdiğiniz yerlerde ya da eğitimler sırasında çocuklarla ilgili neler gözlemliyor acaba?
Ben psikoloji öğrencisiyim aynı zamanda. Bu yüzden onların psikolojileriyle de elimden geldiğince ilgilenmeye çalışıyorum. Ama hepsi çok çabuk toparlanabilmişler.
Evet, şimdi aynı şeyi söyleyecektim. Bu çok güzel, çok sevindirici tabii.
Yani ilk etkinliğimiz olarak biz de şanslıyız bu anlamda. Yani evet. Belki diğer mülteci çocuklarla bu kadar çabuk kaynaşamazsınız veya bu kadar çabuk eğitilemeyebilirler. Ama bu ilk grup bizim için çok önemliydi ve çok iyi bir sonuç alıyoruz. Evet,
kültür olarak da yakın olmanın çok, getirdiği bir şey ki. Herhalde değil mi? O aileden şeyi alarak gelmişler.
Evet, şimdi sadece Reha. Somutlayacağım, bir somut örnek vermek lütfen. İstiyorum Beyzen dedi. Mesela bazı çocuklarda ilk geldikleri zaman çekingenlerdi. Benim omzuma dokunup mesela su istediğini bana söylüyordu. Ben garsonla onun arasında bir aracılık yapıyordum. Ama artık sonra önce o abi suya dönüştü. En sonunda da abi su verir misine geçmeye başladık. Evet. Yani ufak
kendi işlerini aynen, bu kendileri şekilde. Görmeye aynen, başladılar.
Zaten amacımız bu yani.
Evet, bu arada çok güldü sevgili Rahime herhalde. Sen öyle miydin?
Hayır, ben öyle değilim.
Ama öyle olan arkadaşlarım vardı diyorsun.
O daha açık bir yapıdaydı.
Evet, evet. Evet, şimdi peki tabii çok farklı, çok renkli bir yaz tatili geçiriyorsunuz değil mi?
Öyle, evet. Hı-hı.
Bugün bir kahkaha yogası hocamız vardı mesela. Renkli deyince hemen o aklıma geldi. Ondan bahsedebilirler. İnanılmaz eğlenmişler, evet, yayınladılardı. Çok
güzeldi. Öyle çok mi? Mutlu bize oldu. Birazcık anlatır mısınız? Nasıl geçiyor dersler mesela? Kim çok istiyorsa iyi. Konuşabilir. Evet.
Rahim'e devam et o zaman. Nasıl geçiyor dersler?
Çok iyi geçiyor. Derslerde çok iyiyiz. Hocalarımız da çok iyiler. Çok yani bize yardım ediyorlar. Mesela bilmediğimiz şeyleri bize yavaş yavaş anlatıyorlar. Ve her şeyde çok iyiler yani.
Katılımcı bir eğitim uygulamaya çalışıyoruz. Evet. Öğrencilerimizi katarak yapıyoruz. Evet. Onun için her biri kendilerini mikrofonla ifade edebiliyor. Derslere katılıyorlar. Boş zaman değerlendirmesi yaparken birbirlerine öğretmenlik yapıyorlar. Hı-hı. Gayet iyi yani.
Evet, eğitimlerine, gelişimlerine, mutluluklarına gerçekten çok büyük katkı sağlayacak bir proje. Ki sağlamış da zaten. Bunu yüzlerinden de okuyabiliyoruz. Bir şey söyleyecektin galiba.
Diyorum ve bütün hocalarımızı çok çok seviyoruz.
Evet, bütün hocalarınız da sizi evet. seviyor anladığım kadarıyla.
Ve ayrılmak da istemiyoruz.
Eyvah, ne olacak? 9 Eylül'de mi sona erecek?
Yıl boyunca sürdürülebilirliğini Barolar Birliği Başkanımız Metin Feyzoğlu, Avukat Profesör evet. Doktor Metin Feyzoğlu'nun adını da anmadan geçmek istemiyorum. Hı-hı. Gerçekten çok güzel, önce moral destekle başladı. Sonra da her türlü imkanını baroların bize sundu. Yıl boyu sürdürülebilirliğini kabul ettiler.
Çok
hafta
güzel.
Sonları buluşarak hafta, evet. farklı etkinlikler yapmayı planlıyoruz.
Evet, yani devam edecek evet, yıl içinde.
Haberle de çok mutlu olduk.
Evet, peki. Hiç gerçekten öyle.
Aramızda kalsın.
Evet, çok da aramızda kalmadı.
Dinleyiciler
ve yurt dışından dinleyicilerimiz de duymuş oldular böylece. Ama çok güzel, çok sevindirici bir haber gerçekten. Peki, en çok acaba çocuklar neleri özlediniz? Ben çok merak ediyorum. Özlemleriniz giderilebiliyor mu bu kurslarda? Türkiye'de neler söyleyeceksiniz?
Yani evimizi tabii ki özledik, okulumuzu özledik. Hocalarımızı özledik oradaki, yani akrabalarımızı, hepsini yıllardır görmüyoruz. Mesela benim abimi 3 yıldır görmüyorum. Onu çok özledim.
Abin orada mı kaldı?
Kerkük'te, üniversite Kerkük'te. Okuyor. Hı-hı. İşte şimdi tatilleler, belki gelecek buraya, bilmiyorum yani. İnşallah gelecek ki belki.
Allah kavuştursun, gelsin ve görüşün. Evet, sen neler söyleyeceksin hani?
Ben de Rahime söylediği gibi ben de akribelerimi özledim, okulumu özledim, evimi özledim, arkadaşlarımı özledim, yaşlı bir amcam, dedem var, onu özledim, o yaşlı. Buraya getiremedik onu, o yaşlı, ben onu çok özledim.
Evet, Abdullah, senin için de aynı özlemler var herhalde değil
aynen,
mi?
Aynen, evet öyle. Ben de çok yakınlarımı özlüyorum, arkadaşlarımı. Benim halamlar orada kaldılar. Onları çok özlüyorum. Yani umarım bir daha görüşürüz onlarla.
Mutlaka umarız evet. Görüşürsünüz. Evet, sen neler söyleyeceksin? Bilsem.
Evet hocam. Ben evimi çok özledim. Okulu da, arkadaşlarımı özledim ben.
Evet.
Umarız en kısa sürede tüm bunlar son bulur da özlemlerinizi bir an önce gerçekleştirebilirsiniz sevgili i̇nşallah, çocuklar. İnşallah. Evet.
Onların neler orada son olarak. Bu gelen grubun çok güzel hayatları varmış. Özlenecek hayatları varmış. Önce onu söyleyelim. Mültecilik çok kötü bir şey.
Elbette.
Geride bıraktıkları çok güzel şeyler varmış. Mesela Abdullah'ın babası jeoloji mühendisi, orada şahane hayatları varmış ama evet, şimdi burada işçi olarak çalışıyor.
Umarız özledikleri yani o hayatlara kavuşmaları dileğiyle İnşallah. Diyelim. Sizler de çok güzel bir projeye imza atmışsınız. Devamı da gelecek diyorsunuz. İnşallah. Böylece bu müjdeyi de vermiş olalım.
Son olarak bir şey söyleyebilir miyim?
Çok küçücük.
Evet. Herkese buradan sesleniyorum. Biz Türkmeniz. Yani Türklerin ta kendisiyiz biz de. O yüzden bizi başka birisi zannetmeyin, yani Irak'ta olduğumuz için başka birisi zannetmeyin, yani Araplara uyduğumuzu, bir öyle şeyler.
Çünkü biz zaten evet, siz onun için buradasınız. Evet. Kendi vatanınızdasınız.
Evet. Bizim damarlarımızı keserlerse ondan akan kan dedesi Özkan yazar. Onlar birer Türktür yazar. Onlar Türklerinden hiç vazgeçmeyecekler.
Evet, bu sözün üzerine de daha söylenecek hiçbir şey yok zaten. Evet. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle, bu güzel ediyoruz projeleri yine duyurmak dileğiyle. Projenin yaratıcısı Sayın Ufuk Baykal Ülger ve koordinatörü sevgili Reha Ulak, gönüllü sorumlusu sevgili Beyza Doğan ve mülteci öğrenciler Rahime Mustafa, Abdullah Kassap, Hanin Yahya ve Wissam Slow bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz kendilerine.
Ağlama Ceylan, balası sızlama Ceylan, balası gider gözüm, karesi gider gözüm, karesi soyunum bak, canıma soyunum bak, canıma hepsi sevda. Yarası hepsi sevdan yarası. Bu dağlar olmasaydı, bu dağlar olmasaydı, sararıp solmasaydı, sararıp solmasaydı. Ölüm Allah'ın emri, ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı, ayrılık olmasaydı.
Dünden kalanlar.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar.
Merhaba, hoş
geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, ne yazık ki son zamanlarda yine pek çok deprem yaşadık, evet, ard arda, hatta evet, arkasından tsunamiler. Şimdi ülkemiz tarih boyunca pek çok depremle sarsılmış aslında. Onun için o depremlerin tarihine bir bakalım istedik. Çünkü evet, deprem
konusunda herkes endişeli gerçekten.
Türkiye şanssız ülkelerden bir tanesi. Evet.
Kritik bir konumda. Kritik bir konumda. Nedir bizim deprem tarihimiz?
Yani baktığımız zaman aslında tarih öncesi dönemlerden itibaren başlıyor ama hani ben çok fazla şimdi tarihi öncesi dönemlere de girersem
çıkamayız, hani,
işin içinden ama hani bölgemizin böyle bir bölge olduğunu bilelim. Baktığımız zaman şöyle dünyadaki büyük depremlere, Güney Amerika'da çok ciddi büyük depremlerin olduğunu, Uzak Doğu'da Japonya, Çin gibi bölgede olduğunu, bir de bizim bulunduğumuz bölgede deprem olduğunu görüyoruz. Büyük depremlerin olduğunu görüyoruz, can kayıplarının olduğunu görüyoruz. Tabii ki hani tarihsel gelişim, tarihsel süreç içerisinde Japonya bundan ciddi dersler çıkararak çok büyük şiddette, 7 ve üzeri dediğimiz şekilde depremler olsa bile bir ya da iki can kaybıyla artık bunları atlatacak hale gelmişken biz hala büyük kayıplar verebilecek potansiyelde görünüyoruz.
Evet.
Ki bu hafta, hani içinde bulunduğumuz hafta 17 Ağustos depreminin maalesef anacağız hani yeniden. Bir 17 Ağustos depremini düşünürsek yaklaşık yılda 1000 kişinin ölmesi gibi bir istatistik varken daha öncesinde 99 depreminde hem 12 Kasım Düzce depreminde dahil edersek eğer yaklaşık bu sayı 300 kişi artarak 1300 hatta 1500'lere kadar
çok ciddi
çıkmış
rakamlar
oldu. Yani yılda evet. 1500'e denk gelecek bir istatistik. Çok ciddi rakamlar tabii ki. Bizde şöyle söylemek lazım. Yani bulunduğumuz belki en sonda söyleyeceğimizi en başta söylüyoruz ama en sonda tekrarlarız bunu. Çünkü bu bilinç çok önemli. Bu çok kıymetli. Bu bölgenin böyle bir bölge olduğunu bilerek bunun bilinciyle yaşamak gerekiyor birincisi. İkincisi bu doğal bir olay. Yani bir doğa olayı sonuçta. Doğa olayı fakat afete dönüşebiliyor. Neden? İnsan eksikliğinden. Yani insanların bir takım yaptıkları hatalardan kaynaklanarak. Yoksa aslında bir afete dönüşmeyebilir ki hani gelişmiş ülkelerde bunun afete dönüşmediğini de görüyoruz örneklerini. O yüzden mutlaka bununla ilgili bir bilinç geliştirmemiz ve tarihteki o hani derslerden yararlanmamız lazım.
Ders almamız gerekiyor.
Çünkü İstanbul'da mesela şu anda en çok belki Ege civarında oluyor. Bodrum, Ege civarlarında çok sık deprem oluyor ama yani belirli yerlerde zaten 30-40 yılda bir tekrarlanıyor bu. Ancak İstanbul gibi çok kişinin oturduğu, yapılaşmanın çok olduğu, altyapı ve teknik sorunların bulunduğu yerlerde kayıpların daha fazla olabileceğinden bizi korkutan biraz daha İstanbul depremi tabii ki.
Evet.
Dolayısıyla hani İstanbul depremlerine şöyle bir baktığımızda gerçekten tarih boyunca pek çok deprem olmuş buna benzer İstanbul'da. İşte mesela bir de İstanbul yangınlarını belki bir gün konuşuruz. İstanbul'un yangınları da meşhurdur ahşap binalar olduğu için. Şimdi ahşaba geçmesinin sebebini de bu depremlere bağlıyorlar mesela. Hani adet, gelenek, görenek, işte ahşap ev yapalım gibi bir geçmişten kaynaklanan, işte Selçuklu'dan kaynaklanan mimari özellikler de olabilir ama ya da işte ağaçların bulunmasından kaynaklanan. Ama diğer bir sebebi de büyük depremlerden sonra taş binaların altında kalan insanları görünce ahşap binaya yönelmeye çalışıyorlar hafif malzeme diye. Evet. Dolayısıyla İstanbul'da ağırlıklı olarak ahşap binaların yapılmasını da 1509'daki Büyük İstanbul depremine gene atfederler. Yani ondan sonra daha fazla ahşap bina yapıldı diye söylenir. Ve
ama şimdi baktığımızda o çok kentleşmeyle birlikte maalesef. Yani evet. yüksek binalar çok korkunç. Çok korkunç.
Gerçekten
umarız
öyle. Yani hani
bir deprem yaşamayız İstanbul'da.
İnşallah ama açıklarında olduğu takdirde hani işte 90 kilometre, 60 kilometre, 30 kilometre gibi böyle çeşitli versiyonları konuşuluyor depremin. En hafif halinden en
kuvvetli
haline kadar baktığımızda depreme dayanıksız veya depremden sonra sıkıntılı olduğu halde hala bunların desteklenmeyen binaların olduğunu biliyoruz.
Evet.
Bu bize maalesef can kayıplarıyla dönebilir. Yani böyle bir gerçekliğimiz var. Biz bunun tedbirlerini yeterince almadık. Hala bu deprem bilinciyle yaşıyor değiliz. İstanbul'da hala ciddi altyapı sorunları var ve en kötü tarafı da bir deprem olması durumunda korunacak, kaçacak açık alanları azalttık her yeri binayla doldurarak. Yani dolayısıyla belki de bina yapımının insanların binaların altında kalmasından daha çok korunacak yerler bırakmaması gibi bir başka dezavantajı olmuş durumda şu anda. Bu da işte dediğim gibi şimdiden belki bu bilinçle yaşamakla da alakalı. Şimdi baktığımız zaman mesela 1509'daki o depreme de küçük kıyamet deniliyor. Çünkü hemen hemen İstanbul depremlerinin, Anadolu'da olan depremlerde de öyle ama İstanbul depremleri tabii daha çok kayıt altına alınmış İstanbul'da, sarayı da etkilediği için. Baktığımız zaman en belki temel sıkıntı ne yaratmış? Belki bazılarında çok fazla can kaybı yok, hani can kaybı olmuş ama bazılarında çok büyük can kayıpları olmamasına rağmen mesela susuzluk. Çünkü ilk su kanallarını etkiliyor.
Evet.
Dolayısıyla mesela su kanalları etkilendiği için susuzluk, susuzluktan sonra gelen o hastalanma halleri ve minimum onunla ilgili sıkıntılar. Bir başka sıkıntı mesela yeme içme sorunu. Çünkü değirmenler yıkılıyor. Esnaf bundan zarar görüyor. Mesela kapalı çarşının zarar gördüğünü biliyoruz. Mesela kapalı çarşının zarar görmesinin sebeplerinden birisi de gene aslında afet olmasına neden olan insan. Hı hı. Neden? Dükkanları büyüteceğim diye istinat duvarlarını yıkarak, o gerçekten evet, dayandığı duvarları yıkarak güçlü bir yapılanmayı engellediği için kapalı çarşı mesela bunlardan en çok etkilenenlerden bir tanesi olmuş. Baktığımız zaman yani İstanbul bu konuda altyapı anlamında su ve yiyecek sıkıntısıyla birlikte etkilenmiş. Ama o dönemki çabalara baktığımız zaman bunların çok hızlı bir şekilde saray tarafından giderilmeye çalışıldığını görüyoruz. Özellikle belki bize bugün için destek olabilecek, bugün için ders çıkarabileceğimiz en önemli noktalardan bir tanesi sarayın hemen tarihi mekanları korumaya yönelik bir gayretinin olması. Yeniden restore evet, etmeye yönelik çok hızlı bir çabasının
halbuki
olması.
Halbuki ilk deprem araştırmaları Abdülhamit döneminde başlamış evet, değil evet, mi? O dönemden evet, bu döneme aslında evet, neler evet, yapılabilirdi?
Yani 1894 depremi çok ciddi manada hani sıkıntılı bir deprem. Çünkü baktığımız zaman İstanbul'da belki de en zarar verici, en büyük depremlerden bir tanesi diyebiliriz. Pek çok yakın, nispeten yakın tarih olduğu için de kayıtlara geçtiğini söyleyebiliriz. İşte orada depremle ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor. Ve gerçekten bu tarihi eserlerle ilgili de tedbirler alınmaya çalışılıyor. Mesela medya ile ilgili şimdi de olumsuz bir şeyler söyleyen, işte şöyle yıkılacak böyle falan denildiği evet, zaman evet, yasaklar getiriliyor. Yani halkı galeyana getirmeyelim, korkutmayalım diye. O zaman da depremle ilgili olumsuz konuşan ya da depreme ilişkin daha kötü bir resim çizen gazeteciler mesela sansüre uğruyor. Hani Abdülhamit'in sansürleri meşhurdur ama burada gerçekten halkın olumsuz etkilenmemesi için alınan bir tedbiri görüyoruz. Doğru bir tedbir. Evet. Yani bu yurt dışında da böyle yapılıyor. Çünkü zaten psikolojiniz yeterince bozuk, içinde bulunduğunuz ortam yeterince sıkıntılı. Bir de düşünün hani böyle bir şeyle karşılaştığınızı, olumsuz, daha da olumsuz söylemlerle karşılaştığınızı. Bu iyimser bir hava çizerek pembe gözlükle bakalım ve tamamen görmezden gelelim anlamında değil ama olay artık olup bitmişken daha da kötü bir senaryo çizmek açıkçası o psikoloji içinde bulunan insanları olumlu etkilemiyor. Daha da kötü etkiliyor. Biz bunu 17 Ağustos depreminde de gördük biliyorsunuz. Evet, yani ne evet, kadar olumsuz konuşulmasının sıkıntı olduğunu gördük. O yüzden hani baktığımız zaman bizim açıkçası sağlam yapılarımız da var. Depremde sağlam kalan yapılarımız da var. Ama bunlar hep depreme veya hani yapılırken daha bu tür yıkımlara karşı olabilecek şekilde o tarihi binalar gerçekten tasarlanmış. Hı hı. Şimdi yapılan binalarda buna ne kadar dikkat ediliyor? Tabii ki depremle ilgili bir takım büyükşehir belediyesi de devlet de bir takım kanunlar getirdi. Depreme dayanıklı binalar yapılmasına ilişkin mutlaka o binaların ama yapılımında o onlar dikkate alınıyor.
Belli bazı binaların da yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor ki 17 Ağustos depremini konuşuyoruz.
Evet.
Nereden baksanız 20 yıl geçti üzerinden. Evet. 20 yılda o yapıların çoktan yıkılıp yerlerine yenilerinin yapılması gerekiyordu.
Ki dikkati çekelim yani burada İzmit depreminden evet, konuşuyoruz. Yani İzmit'ten dolayı İstanbul'un etkilenmesinden konuşuyoruz. Hı-hı. Doğrudan İstanbul'u etkileyen bir depremin ne kadar daha büyük evet, hasarlara yol açabileceğini düşünmek lazım. İşte dediğim gibi sizin de tam vurguladığınız gibi Nilgün Hanım, ben de onu söyleyecektim. Yani binalar çok sağlam olabilir ama sağlam olmayan bir başka binayla yan yana olduğu zaman ister istemez oradaki insanlar tabii olumsuz etkileniyorlar. Yani 3 bina tamamen yıkıldığında, sadece bir bina kaldığında belki onun içindeki insanlar kurtulmuş olabilir. Ama düşünün, şimdi dışarıya çıktınız, o binadan da korkarak dışarı çıktınız, diğerleri üstünüze yıkıldı. Yani sadece oradaki birkaç binanın sağlam olması yetmiyor. Artı biraz önce bahsettiğimiz gibi deprem sonrasında kurtarma çalışmalarının, hani burada ne söyleyebiliriz? Depremin ilk aşamasında bir kere yardım çalışmaları, ilk yardım çalışmaları, hı-hı, birinci aşamasında. Yani şu anda depremle ilgili deprem sonrası yapılacak çalışmalara bakıldığında üçe ayrılıyor. Bir tanesi, birincisi işte ilk yardım çalışmaları, hemen her türlü ilk yardım çalışması. İkincisi rehabilitasyon çalışmaları. Ki bu yaklaşık bir hafta 10 gün sonrasında başlayan çalışmalardan bahsediyoruz.
Ve çok uzun
bahsediyoruz.
Süren.
Ve
yani
çok uzun
tabii
süren.
O travmalar
kolay atlatılacak. Ve ondan
sonrasında
yeniden yapılanma aşaması. Hı-hı. Her anlamda gene. Yani bu rehabilitasyon çalışmasında her anlamda binaların rehabilitesi, kişilerin rehabilitesi, psikolojik, sosyal, ekonomik, işte her türlü,
evet,
bahsediyoruz. Ondan sonrasında yeniden yapılandırmadan bahsediyoruz. Şimdi bizde belki gerçekten sosyal dayanışmamız çok güçlü. İlk yardım çalışmalarında gerçekten dünyada da bu bilinci görüyoruz artık. Komşumuz Yunanistan'dan tutun da herkes gerçekten çok ciddi yardım etti ki tarihte de örneği var. Gene bir İstanbul depreminde ilk yardım edenlerden bir tanesi Yunanistan. Hemen geliyorlar, hı hı, burada oradaki Rasathane Başkanı geliyor. Burada depremin büyüklüğüyle ve ilgili raporlara destek veriyor. Ama baktığımız zaman bu İki aşamanın belki gerçekleştiğini, nispeten rehabilitasyonunda ama yeniden yapılandırma noktasında sıkıntılarımızın olduğunu, evet, ve biraz da tabii depremle yaşama noktasında biraz unutkan olduğumuzu. Çünkü, evet, baktığımız zaman İstanbul'da defalarca deprem olmuş. Ki bunlar hani bir kısmı büyük depremler. Baktığımız, evet, zaman şöyle Türkiye'de 7 üzeri, hani 7'den fazla, hı hı, 7 dereceden fazla.
Kaç tane var, hemen sayalım.
17 tane deprem var mesela. 7'den, evet, alt, hani 7, 6 ama 6.7 gibi, 6.8 gibi gene güçlü,
yine
depremler bunlar.
Yine altının üzerinde.
Yani gene güçlü depremler. Mesela Japonya'da 7 ve üzeri, hatta 8.3 gibi 2006'da olan depremde kayıp yok. Hı hı. Ölüm yok. Ama bizde baktığımızda 7 ile 6 arasındaki depremlerde bile, 6 ile 7 arasındaki depremlerde bile 5000 kişinin öldüğünü görüyoruz neredeyse.
Çok,
şimdi bu
rakamlar,
çok ciddi rakamlar.
Evet.
Bu depremle yaşamaya henüz hala alışmadığımızı, bununla ilgili hala bir bilinç geliştirmediğimizi, hani binaları yapmak, etmek falan filan, bunlar belki kişisel olarak bizim yapacağımız şeyler değil. Biz sonuçta bunların yapılmasıyla ilgili gerekli protestolara, ne bileyim işte yetkililere başvurmayı yapabiliriz. Ama mesela hepimiz depremde ilk yardım olarak ne yapacağımızı, rehabilitasyon çalışması olarak ne yapacağımızı biliyor muyuz hali hazırda?
Evet.
Bunlar müfredatlara girdi. Bunlar çok olumlu şeyler. Müfredatlara girdi. Sivil toplum kuruluşları bununla ilgili pek çok bilgi ve eğitimler veriyorlar ama dediğim gibi hani tarihte yapılan çalışmalara baktığımızda onlar o durumda, o teknolojik yetersizliklerle, o inşaat sektöründeki çok daha hani az, hı hı, bilgiyle çok daha iyisini yapmışlar. Biz bugün çok daha iyi teknolojiyle maalesef çok da istenen durumda değiliz. Türkiye olarak söylüyorum. Biz bir deprem kuşağının içindeyiz. Hani fay hatlarının üstündeyiz. Mesela baktığımız zaman %70 büyük nüfusumuz fay hatlarının üstünde oturuyor. Yani bununla ilgili bile fay hatlarının üzerine ev yapmayalım gibi bir şeyi bile çok geliştirememişiz.
Aynen.
O yüzden hani doğal bir olay, evet, deprem, ama bunun afete dönüşmesi tamamen insanla, insanın bilgisizliğiyle alakalı. Biz geçmişten bugüne pek çok deprem yaşamış bir ülkeyiz ve büyük kayıplarımız var bunlarla
ciddi
ilgili.
Kayıplar
ciddi
vermişiz,
kayıplarımız,
evet,
var. Şimdi 17 Ağustos depremini yaşayan herkesi buradan gerçekten ölenlerimize rahmet diliyorum. Yaşayan herkese de sevgilerimi gönderiyorum, şifalar gönderiyorum. Çünkü o travmayı yaşayan insan ömür boyu unutmuyor. O çok büyük bir travma.
Kesinlikle.
Dolayısıyla bunu yeniden yaşamamak için bu bilinçle yaşamaya depremin ülkesinde yaşadığımızı ve herkese her an bunun ihtiyaç olabileceğini düşünmemiz
sadece
gerekir.
Sadece evlerini kaybettikleri için değil, tabii, çocuklarını, tabii, eşlerini, annelerini, yakınlarını, evet, hatta birkaç yakınını bir arada kaybeden insanların, evet, travması gerçekten zor.
Yani unutmayalım, bu unutulacak bir şey değil. Mesela, evet, Japonya bunu hiçbir zaman unutturmuyor, hep o bilinci taze tutuyor. Bizim de unutturmamamız lazım. O yüzden bu konuyu gündeme getirdik. Evet. Hani diliyorum bu bilinci gerçekten çocuklarımızla da aşılırız.
Bir an önce aşılanması gerekiyor. Evet. Yapıların, evet, bu anlamda bir an önce yenilenmesi, evet, yenilenmesi gerekiyor. Umarız bu tür depremleri yaşamayalım ama coğrafi konumumuz, evet, nedeniyle deprem bölgesinde olduğumuz için bunları yaşayacağız. Önlemimizi alarak
alalım.
Evet,
alalım
diyoruz. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz bu haftada.
Ben teşekkür ediyorum.
Haftaya yine birlikteyiz, Dünden Kalanlar, evet, köşemizde. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikte olacağız.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, bugün de geldik Hayatın Sesleri'nin sonuna. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar programımızı sizler için. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.